Yuhanna 4. bölüme geldik. Konu İsa Mesih Siyar'daki kuyu başında Samiryeli bir kadınla konuşuyor. Onun 3. sözü. İsa, Kapernaum'da bir saray memurunun oğlunu iyileştiriyor ki bu da onun 2. işidir. Yuhanna müjdesinin 4. bölümü bizi Rab İsa Mesih'in Samiriye bölgesinden geçerken gerçekleştirdiği çok önemli bir olaya götürüyor. İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci topladığını ve vaftiz ettiğini Ferisiler duymuştu. Rab bunu biliyordu. Oysa İsa'nın kendisi değil, sadece öğrencileri vaftiz ediyordu. İsa Yahudiye'den ayrılıp yeniden Galile'ye gitti diyor 4. bölümün ilk 3 ayeti. Bu olay 3. bölümdeki olayın hemen arkasında gelişen bir olaydı. Bu olay İsa'dan sonra 27 yılının Kasım ya da Aralık ayında olmuş olabilir. Bu dönemde vaftizci Yahya tutuklanmıştı ve zindanda yatmaktaydı. Vaftizci Yahya yakalanıp hapse atıldıktan sonra İsa Mesih Yahudiye bölgesini bırakıp geriye Galile'ye geri dönecekti. İsa Yahudiye'den niçin ayrılıyordu? Belli ki orada kalıp daha başka olaylara neden olmak istemiyordu. Daha da önemlisi Rab İsa Mesih yeryüzündeyken Baba Tanrı'nın kendisi için düzenlediği programa göre hareket ediyordu. İsa Mesih yeryüzüne Baba Tanrı'nın isteğini yapmaya geldiğini açıkça söyleyerek şöyle demişti. Canımı ben kendiliğimden veririm. Onu vermeye ve tekrar geri almaya yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Saati gelinceye kadar hiç kimse İsa'ya bir şey yapamayacaktı. Yuhanna müjdesinin 13. bölümüne geldiğimiz zaman İsa'nın beklenen bu saatinin de gelmiş olduğunu göreceğiz. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu diyor Yuhanna 13. bölümün 1. ayetinde. Görüleceği gibi İsa Mesih Baba Tanrı'nın kendisi için tasarladığı plana göre hareket ediyordu. O yeryüzüne babasının isteğini yerine getirmeye gelmişti. İsa Mesih Galile bölgesine işte bu nedenle geri dönüyordu. Yeryüzündeki hizmeti süresince merkez olarak kullandığı Kapernaum kentine şimdi geri dönecekti. İsa Siyar'daki kuyu başında Samiryeli bir kadınla konuşuyor. Yolculuk ederken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu diyor 4. ayette. İsa'nın Samiriye'den geçmesi gerekti ya da geçmek zorundaydı. Neden? Belirli bir kadına ulaşabilmek için. Bakın İsa 34. ayette benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır diyordu. Babanın kendisi için tasarladığı plan onun Samiriye bölgesinden geçmesini gerektiriyordu. İsa'nın Samiriye bölgesinden geçmesi işte bu nedenleydi. İsa Mesih Samiriye bölgesinden geçip öte yandaki Kana köyüne, suyu şaraba dönüştürdüğü köy olan Kana köyüne gidecekti. Oğlu hasta olan bir adam vardı ve İsa o adamın bulunduğu yöne doğru gidiyordu. Ama giderken Samiriye bölgesinden geçmesi gerekliydi. İsa'nın Kana köyüne ulaşabilmek için kullanabileceği 3 yol vardı. İlkin Galile gölünün kıyısından gidebilirdi. Orada kıyıdan gidebileceği bir yol vardı. İkincisi Erden nehrinin öte yanından Peraya bölgesinden geçerek gidebilirdi ya da Samiriye'den geçerek gidebilirdi. Yahudi tarihçi Yosefus en kestirme yol Samiriye'den geçen yol olduğu halde Yahudiler Samiryelilerle olan düşmanlıkları yüzünden bu yolu kullanmayıp iki misli daha uzun olan diğer yollardan giderlerdi diye yazmaktadır. Ama işte Rabbimiz İsa Mesih Samiriye'den geçmeyi çok daha uygun bulmuştu. Samiriye'nin Sihar denilen kasabasına geldi. Burası Yakup'un oğlu Yusuf'a verdiği toprağa yakındı diyor 5. ayet. Yusuf peygamberin mezarı da o aynı yerdeydi. Siyar kentinin güneyinden geçen Roma yoluna yakın bir yerde bulunan bir kuyunun başında İsa bir Samiryeli kadınla karşılaştı. Gerizim dağı kuzey doğuda, Samiryelilerin sinagogu da yani tapınakları da bu Gerizim dağının hemen eteklerinde bulunuyordu. Rabbimiz İsa Mesih tam bu noktaya gelmişti. 6. ayette diyor, Yakup'un kuyusu buradaydı. Yolculuktan yorulmuş olan İsa kuyunun yanına oturdu. Vakit öğleyin 12 sularıydı. Burada geçen saat 12 sularıydı sözü, Yuhanna müjdesinin orijinal Grekçesinde saat 6 sularıydı diye geçer. Roma sistemine göre saat 6, akşam saat 6 yani saat 18 anlamındadır. Ama burada anlatılan saat sisteminde Yahudilerin saat sistemi esas alındığından, Yahudi saatine göre saat 6, öğleyin saat 12 demektir. Öğleyin sıcağın yükseldiği ve güneşin tam tepede bulunduğu bir saatte İsa Mesih yapmış olduğu uzun yürüyüş sonrasında oldukça yorulmuş ve terlemişti. İsa Mesih insan bedenindeyken değerli dostum, tamamen bizim gibi bir insandı. O da bizim gibi yoruluyor, terliyor, susuyor ve acıkıyordu. Yuhanna başta da gördüğümüz gibi İsa Mesih'i insan bedenine bürünmüş, insan bedeninde gelen Tanrı olarak tanıtırken, 1. bölümün 14. ayetinde söz insan yani beden olup aramızda yaşadı der. Bu söz çok basit bir söz olarak görünse de vermek istediği mesaj çok daha derin ve zengin bir mesajdır. Düşünün bir kez, evrenin sahibi olan Yüce Tanrı beden alıp yeryüzüne gelmiş, aramızda bir insan bedeninde yaşamıştır. Niçin? Bizi sonsuz eve, sonsuz cennete götürsün diye. İnsan bedeninde geldi ki bizim günahlarımızı üstlensin ve bizim günahlarımızın cezasını çeksin ve bizlere sonsuz yaşam yolunu açsın diye. Evet, yüce kelam, Tanrı'nın ezeli sözü insan bedeni kuşanarak aramızda yaşadı. Bu inayettir kardeşim. Bu Tanrı'nın bizlere sunduğu en büyük inayettir. Lütuftur, kayradır. Tanrı bizleri öylesine sevdi ki bizi kurtarmak için ta bize kadar geldi. İsa Mesih Samiryeli bu kadınla karşılaşabilmek için Samiriye bölgesinin Siyar kasabasına yakın bir yerde bulunan bu kuyunun başına gelmiş ve orada oturup bu kadının gelmesini beklemeye başlamıştı. Samiryeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana da ver içeyim dedi diyor Yuhanna 4. bölüm 7. ayette. Öyle anlaşılıyor ki bu kadın yalnız yaşayan, kimi kimsesi olmayan bir kadındı. Mesleği biraz sonra da göreceğimiz gibi fahişelikti. Basit, kaba ve ahlaksız bir yapıya sahipti. Bir önceki bölümde gördüğümüz o dindar Ferisi Nikodemus adındaki adama karşılık olarak tamamen zıt bir yapıda bir insan tiplemesi. Ve dikkat edin, Rabbimiz bu kadınla tamamen farklı bir şekilde konuşuyordu. Nikodemus gibi tepeden tırnağa dindar olan birisine karşı İsa Mesih sert ve ölçüsüz bir tutum takınırken, Samiryeli bu kadına karşı çok nazik ve duyarlı bir tavır takılmıştı. İsa kadından bir şey yapmasını istemişti. Neydi istediği? İçmek için biraz su. İsa susamıştı ve içmek için bu kadından su istemişti. Ne ilginç değil mi? Kendisi yaşam suyunun kaynağı olduğu halde Samiryeli bu basit kadından içecek su istiyordu. Öğrencileri kasabaya yiyecek almaya gitmişlerdi. 8. ayet. Öğle saatleriydi ve İsa'nın öğrencileri Siyar kasabasına yiyecek satın almaya gitmişlerdi. İsa'nın öğrencilerinin Samiryelilerden yiyecek satın almaya gitmiş olmaları, İsa'nın Yahudilerin, Samiryelilerin yemekleriyle ilgili tüm ön yargılarını nasıl da bütünüyle reddettiğini açıkça gösteriyordu. Gerçekten Yahudiler Samiryelilerle herhangi bir alışverişte bulunmazlar, onları sevmezler, onların elinden yapılmış yemeklere el sürmezlerdi. Ama işte burada ise her biri Yahudi olan öğrencilerini Samiryelilerin yemeklerinden satın almaya göndermişti. Görüyorsunuz ya, İsa Mesih bütün düşmanlıkları, bütün tabuları kaldırmaktadır. Samiryeli kadın, sen Yahudisin, bense Samiryeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden içecek su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiryelilerle hiç ilgisi yoktu. 9. ayet. Kadın, İsa'nın bu ricasını 2 defa reddetmişti. Tutumu kabaydı. Nezaket nedir bilmez bir görüntü sergiliyordu. Bir de ırk konusunu öne sürerek bölücülük yapıyordu. Samiryelilerin Yahudilere yiyecek veya eşya sattıkları ama onlarla aynı kaplardan su içip yemek yemedikleri söyleniyor. Burada Rabbisa'nın yaptığını görüyorsunuz değil mi? İnsanların önünde inebileceği en düşük seviyeye inmişti. Ama bakın kadınla nasıl konuşuyordu. Rabbimiz duyarlı ve sempatik bir şekilde yaklaşıyordu. Sözlerinde etkili, güçlü ve güvenilirdi. Kadına sosyal hakları veya durumu konusunda bir ders vermiyordu. Kendi çıkarı için kadının desteğini de aramıyordu. İsa kadının merakından yola çıkarak onun dikkatini ruhsal konulara çekmek istiyordu. Amacı orada ruhsal konulara yönelik bir ilgi ve susuzluk yaratmaktı. İsa şöyle yanıtladı. Eğer Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan isteyecektin. O da sana yaşam suyunu verecekti. Yuhanna 4 ayet 10. İsa Mesih değerli dostum kadının merakına hitap edince kadının tutumu birden değişivermişti. Kadın efendi dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Nereden sahipsin sen yaşam suyuna? Bu kuyuyu bize veren atamız Yakup'tur. Kendisi de davarları da oradan içmiştir. Yoksa sen ondan da üstün biri misin? Yuhanna 4, 11 ve 12. ayetler. Dikkat ederseniz kadın İsa Mesih'e bu kez efendim diye hitap etmeye başlamıştı. Daha önce ona efendim diye hitap etmiyordu. Daha önce kaba ve ölçüsüz konuşan kadın şimdi değişivermişti. Kadın burada konuları fiziksel düzeyde anlayıp değerlendirebiliyordu. Ruhsal anlayışa sahip değildi. Anlayışı kuyunun dibindeki suyun seviyesinden daha yukarıya çıkmıyordu. Bakın kadın nasıl da Yakup'a sahip çıkıyor değil mi? Sen atamız Yakup'tan daha büyük müsün? Kadın bu sözü bilerek söylemişti. Çünkü ırk olarak Samiryeliler Yahudilerin soyundan geliyorlardı. Ancak İsrail'in Asur tutsaklığından sonra çevredeki diğer uluslarla kız alıp vererek karışmışlardı. İsa ona şöyle dedi. Bu sudan içen herkes yeniden susayacaktır. Oysa benim vereceğim sudan her kim içerse sonsuza dek susamayacaktır. Vereceğim su sonsuz yaşam sağlamak için onun iç varlığında kaynaklanan bir pınar olacaktır. Yuhanna 4, 13 ve 14. ayetler. İsa burada kadına kuyudaki sudan söz etmediğini açıkça belirtiyordu. Bir anlamda karşılaştırma yapıyordu. Bugün de insanlar dünyanın her bir köşesinde susuzluklarını gidermek için su kaynaklarının bulunduğu yerlere yöneliyorlar. Çoğu zaman ruhsal susuzluklarını değil, bedensel arzularını, fiziksel susuzluklarını giderecek yerler arıyorlar. Ama İsa Mesih burada kadının yüreğinde ruhsal gerçekleri araştıracak bir özlem, bir susuzluk yaratmıştı. Kadın bundan böyle bu ruhsal suyu öğrenmeye başlayacaktı. Kadın efendi dedi, bu suyu bana ver, ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. 15. ayet. Kadın ruhsal suya susamıştı. Ama düşüncesi onu tekrar kuyunun dibindeki suya geri götürmüştü. İsa birden git kocanı çağır sonra buraya dön dedi. 16. ayet. Kadın bu sözü duyunca afallamıştı. Herkesin içebileceği kadar yeterince su var olduğu halde karşılaması gereken bir koşul bulunuyordu. Kişi kendi susuzluğunu, ihtiyacını görüp hissetmeliydi. Samiryalı kadın da burada kendisinin bir günahkar olduğunu görüp kabul etmesi gerekiyordu. Bu nedenle İsa kadına git kocanı çağır demişti. Bu çok duyarlı bir konuydu. Kadın yeniden yerinde duramıyordu. Ama gerçeği anlatmayı yeğleyerek İsa'ya şöyle dedi. Kocam yok. İsa kocam yok demekle doğru söyledin dedi. Çünkü 5 kocaya vardın ve şu anda birlikte yaşadığın kişi kocan değil. Bu konuda doğru konuştun. Yuhanna 4, 17 ve 18. ayetler. Kadın böyle söylemekle doğruyu söylüyordu. Daha önce 5 kocaya varmıştı ama şimdi başka bir adamla birlikte yaşadığı halde adam onun kocası değildi. Bir adamla dost hayatı yaşayarak zina içerisinde yaşıyordu. Rabbimiz günah konusuna hiçbir zaman göz yummaz, ödün vermez. Rabbin önüne geldiğiniz zaman günahlarınızı ona içtenlikle açıklamalı ve günahlarınızdan tövbe etmelisiniz. Saklanan her sır Rabbin önünde açığa çıkarılmalıdır. Samiryalı bu kadın günahkar bir insandı. Kasabasının kadınları arasında pek sevilmemesinin bir nedeni onun erkekler tarafından çok daha fazla seviliyor olmasıydı. Aslında erkekler ondan yararlanmak istiyorlardı. Kadın tüm bu duydukları karşısında şaşkına dönmüştü ama sonra kurnazca bir karşılıkta bulunarak konuyu değiştirmek ve bir din tartışması durumuna getirmek isteyecekti. Kadın efendi dedi, görüyorum ki sen bir peygambersin. Bizim atalarımız şu dağda tapındılar ama sizler tapınılması gereken yer Yeruşalim'dedir dersiniz. 19 ve 20. ayetler. Evet dostum, bu iyi bir tartışma konusudur ve öyledir de. Tapınmak için nereye gidiyorsunuz? Bu ayetlerde olduğu gibi o dağa mı yoksa Yeruşalim'e mi gidiyorsunuz? İsa'nın yaşadığı günlerde en çok tartışılan bir konuydu bu. Bugün de kilise ya da başka ibadet yerleri, sinagoglarda olsun din konularında tartışmak isteyip de inancının gerektirdiklerini yerine getirmek istemeyen insanların sayısı pek çoktur. Bence kiliselerdeki yapmacılığın bir nedeni kiliseye giden insanların birbirlerinin günahına göz yummaları, bu günahlarını görmezlikten gelmeleridir. Gerçekten Batı dünyasında bazı kiliselerde iki yüzlülükle, üstü örtülmüş günahlarla ve nefretle sürdürülen milliyetçilik propagandaları vardır. İncil'in gerçek anlamda vaaz edildiği kiliselerde dahi iki yüzlüler ve sahtekarlar bulunabilmektedir. İnanlı topluluklarında vaiz günahtan ve tövbeden söz ettiği halde çoğu kez cemaat içerisinde günahta yaşayan bir takım kimseler her nedense hiç o taraflı olup da bu sözleri kendi üzerlerine almıyorlar. Herkes suçu bir başkasına atıyor. Kendisinin günahlı olduğunu aklının ucuna dahi getirmiyor ya da getirmek istemiyor çünkü işine gelmiyor. Keşke kiliselerde yani inanlılar topluluğunda birçok kişiden oluşan büyük bir cemaat bulunmayıp da sadece tek bir kişiden oluşan bir cemaat bulunsaydı, o zaman vaiz İncil'den vaaz ettiği zaman vaizin karşısında duran bu kişi yanında suçu atabileceği bir başkasını bulamayınca bu sözleri kendi üzerine almak zorunda kalacaktı. Kim bilir belki de yine hiç o taraflı olmayacaktı. Bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. O da kiliselerin bugün yozlaşmış olmalarıdır. Günaha göz yumduğunuz sürece o kilisede ruhsal bir bereket veya hareket beklemeyin. Öte yandan bu yozlaşma sonucunda birçok İncil vaizleri ve çobanlar günah ve tövbe konularında artık kilisede vaaz edemez veya bu konularda vaaz etmekten çekinir bir duruma gelmişlerdir. Rabbimiz İsa Mesih hiçbir zaman kişisel günah konusunu hasıraltı yapmamıştır. Gerçekten dürüst sorularınız veya şüpheleriniz varsa inanıyorum Rab size bunların çözümünü gösterecektir. Burada da Rabbimiz İsa Mesih Samiryalı bu kadının sorusuna bir yanıt vermiştir. İsa, bana inan ey kadın dedi. Vakit geliyor. O zaman babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz ise bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiye'den gelir. Yuhanna 4, 21 ve 22. ayetler. Bu kadın için önemli olan şey, Tanrı'ya tapınmak için Samiriyelilerin tapınakları bu dağa mı yoksa Yeruşalim'e mi gideceğiydi. İsa ona artık Tanrı'ya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınılacağını söyledi. Peki Tanrı'ya bu dağda veya Yeruşalim'de niçin tapınılmayacaktı? Ama gerçekten tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları vakit geliyor ve işte o vakit şimdidir. Çünkü baba kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir. Yuhanna 4, 23 ve 24. ayetler. Şu halde Tanrı'ya nerede tapındığınız hiç de önemli değildir. Önemli olan şey Tanrı'ya nerede tapındığınız değil, ona nasıl tapındığınızdır. Rabbimiz Samiriyeli bu kadına çok uygun bir yanıt verdi. Tanrı ruhtur. Bu nedenle ona tapınmak için o yere veya bu yere koşturmamıza hiçbir neden yoktur. Gerçek inanlılar Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınanlardır. Kadın biliyorum ki Hristos denilen Mesih gelecektir dedi. O gelince bize her şeyi bildirecektir. Ayet 25. Mesih'in gelişini Samiriyeliler bile bekliyorlardı. Bu gerçekten çok ilginç bir noktadır. Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişi bugün ona ait olanlar tarafından özlenmekte ve sevilmektedir. İsmen Hristiyan olup kiliseye üye olan ama gerçekte Mesih'e ait olmayanlar ise Mesih'in gelişinden rahatsız olmakta ve onun gelişini istememektedirler. Bu insanlar İsa'nın ikinci gelişine inanmadıklarını söyleseler de bundan açıkça rahatsız olmaktadırlar. Şundan emin olabilirsiniz değerli dostum. İsa Mesih yeryüzüne geri döndüğünde ona iman etmeyenlerin başları çok büyük bir belaya girecektir. Böylece Samiriyeli bu kadın ruhsal konulara büyük bir ilgi ve yakınlık göstermeye başlamıştı. Yüreğinde büyük bir açlık ve susuzluk oluşmuştu. Kadın biliyorum ki Hristos denilen Mesih gelecektir dedi. O geldiğinde bize her şeyi bildirecek. İsa seninle konuşan ben o kişiyim dedi. Ayet 25 ve 26. Bu söz ne yüce ve ne büyük bir sözdür. Bu kadın yeryüzünün kurtarıcısı olan Mesih ile karşı karşıyaydı. Değerli dostum, bugün ben de size bir soru sormak istiyorum. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi dine, inanca, ideolojiye bağlı olursanız olun, hiç fark etmez. Siz de hiç hayatınızda bu Samiriyeli kadın gibi İsa ile karşı karşıya kaldınız mı? Tıpkı bu kadın gibi sizler de İsa Mesih ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü İsa bugün de diridir, yaşıyor. O diğer insanlar ve peygamberler gibi ölüp gitmedi. Ona seslenirseniz o sizi işitir ve onunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu kadın kendisini birden Mesih'in karşısında buluvermişti. İsa ona seninle konuşan ben oyum demişti. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaşırdılar. Buna karşın hiçbiri kadına sen ne arıyorsun ya da İsa'ya neden bu kadınla konuşuyorsun diye sormadı. Kadın su testisini bıraktı, kasabaya gidip halka dedi ki gelin tüm yaptıklarımı bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mu? Yuhanna 4, 27-29 ayetler arası. Samiriyeli kadın şimdi artık İsa'ya iman etmiş biri olarak kasabasına koşuyor, karşılaştığı kişiyle ilgili gördüklerini ve öğrendiklerini başkalarına da anlatmak istiyordu. Kadın kasabasına geri dönünce halka bu şeyleri anlatmaya başladı. Halktan bazıları kadının anlattıkları karşısında çok meraklanmıştı. Onlar da İsa Mesih'i tanımak, onunla konuşmak istiyorlardı. Bunun üzerine bakın neler oldu. Herkes kasabadan çıkmış İsa'ya geliyordu diyor Yuhanna 4 ayet 30'da. Kadının İsa ile ilgili söylediği sözler üzerine bu insanlar İsa'ya gitmişlerdi. Bu bizim için de çok önemli bir gerçektir. Kadının diğer insanlara İsa Mesih'i anlatması, onlara tanıklık etmesi, kadının imanını açıkça kanıtlamaktadır. Bu arada öğrencileri ona Rabbi bir şey ye diyorlardı ama İsa sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa benim yiyeceğim, beni gönderenin isteğini yapmak ve işini sonuçlandırmaktır dedi. Yuhanna 4, 31-34 ayetler arası. İsa'nın Samirya bölgesinden geçmesinin nedeni bu kadına ulaşarak babasının yani Tanrı'nın isteğini yerine getirmekti. Sizler ürünün biçilmesine daha 4 ay var demiyor musunuz? Ben de size diyorum ki gözlerinizi kaldırın da ürünü biçilmeye hazır ağarmış tarlalara bakın. Eken de biçen de birlikte sevinsinler diye biçen karşılığını alıyor. Sonsuz yaşam için ürün topluyor. Çünkü burada biri eker öbürü biçer. Sözü doğrudur. Sizi emek vermediğiniz ekini biçmeye gönderiyorum. Başkaları emek verdiler, sizse onların emeğine kondunuz. Yuhanna 4, 35-38 ayetler arası. Hatırlayacak olursak bu olay Aralık ayında meydana gelmişti ve o bölgede hasat zamanı Nisan-Mayıs aylarında oluyordu. İçinde yaşadığımız bu çağda bizim işimiz tohum ekmektir. Bizler çeşitli yollarla, kanallarla, yani radyo aracılığıyla, internet aracılığıyla, kaset ve dergiler, CD'ler aracılığıyla Tanrı'nın sözlerini ekiyoruz. Umarım bizim ektiğimizi Rabbin diğer işçileri biçerler. Tüm yaptıklarımı bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine, o kasabadaki Samiryalilerin birçoğu İsa'ya iman ettiler diyor Yuhanna 4, 39'da. Kötü bir hayat yaşayan bu kadının İsa'yı tanıyarak yaşamının değişmesinden sonra çevresine İsa ile ilgili tanıklıkta bulunması sonucunda tüm Samiriya bölgesinde çok sayıda insan İsa Mesih'e iman etmişti. Ona geldiklerinde de yanlarında kalması için İsa'ya yalvardılar. O da 2 gün orada kaldı. İsa'nın sözü üzerine daha birçok kişi iman etti. Kadına da bundan böyle iman etmemiz senin söylemenle değil dediler. Biz kendimiz onu duyduk ve gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Yuhanna 4, 40-42 ayetler arası. Burada gerçekten çok güzel bir şey görüyoruz. Bu insanlar yaşam suyuna gelmişler ve bu sudan içmişlerdi. Bu insanlarda aranan tek koşul onların susuz olmalarıydı. Siz de dostum, kardeşim, önce kendinizin bir günahkar olduğunuzu fark etmedikçe, bunu görmedikçe susuz olduğunuzu anlayamayacaksınız. Bu doğrultuda Yeşaya peygamber sesini yükselterek susuyan herkes sulara gelsin diye bağırıyordu. Rabbimiz İsa Mesih de bu aynı çağrıda bulunarak şöyle seslenmektedir. Eğer bir kimse susamışsa bana gelsin ve içsin. Yaşam suyu herkes içindir. Ama bu suyu içebilmek için önce susuz olduğunuzu hissetmeniz gerekmektedir. Samiryalilerin birçoğu ona geldiler ve onun sunduğu sonsuz yaşam suyundan içtiler. Samiryalı kadının tanıklığı sonucunda nasıl birçokları İsa Mesih'e geldiyse, bugün de birçokları yine bir Mesih imanlısının çalışmaları veya tanıklığı sonucunda İsa Mesih'e gelmeye devam etmektedirler. İnsanları İsa Mesih'e yönlendiren etkenlerden bir tanesi de genellikle bir başkasının kişiliği ve yaşadığı yaşam olmaktadır. Bazı gençlerin çok temiz bir hayat yaşayan imanlı anne veya babaları olabilir ve bu gençler anne babalarının etkisi ve tanıklığı aracılığıyla Mesih'e iman edebilirler. Bu anne babanın ışığı altında ancak İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye girmeden yaşarlar. Daha sonra anne babanın etkisi geçip gittikten sonra sendeleyerek yere düşerler. Buna ruhsal bir çoban olarak yıllardır sık sık tanık olduğumu söyleyebilirim. Bir başkasını etkileyerek o kişiyi İsa Mesih'e getirmek çok güzel bir şeydir ama sadece orada kalmamalıdır. O kişinin kurtuluş bulmak için şahsen İsa Mesih'e başvurmasına özellikle dikkat edin. 42. ayette ne demişti Samiriyeliler bu kadına? Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir. Kendimiz işittik, onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.